Türkiye'nin en genç radyosu Gençlik Radyosu'ndan herkese merhaba. Servet Aydemir'le Satranç Üzerine podcast serimizin 6. bölümündeyiz. Ben program sunucunuz Mehmet Dallal. Servet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mehmet Bey.
Satranç Üzerine yaptığımız sohbetimize devam ediyoruz. Satrancı aldık heybemize, yolculuğumuz durmaksızın devam ediyor. Geçen hafta Paul Morphy'den bahsettik. Şimdi bize ne anlatacaksınız? Söz sizde, buyurun.
Evet, geçen hafta Paul Morphy'den bahsettik. Paul Morphy tadına doyulmaz bir hikayedir. Zaten tadına doyulmaz oyunlar bırakmıştır geriye. İşte başta Opera Oyunu isimli oyun gibi. Paul Morphy'nin oyununda şöyle bir şey vardı. Onu demeden geçmeyelim. Bir de girizgah olsun bu bölüme. Romantik dönemin, Avrupa'da romantik dönem olarak bilinen satranç döneminin, yani 18. 19. yüzyılların, ağırlıklı olarak 19. yüzyılın oyununun en belirgin özelliği, taşla satranç oyunlarının partilerin bol fedalı, keskin, saldırgan, direkt olarak şahı mat etmeye yönelik doğrudan oyunlar, böyle tabiri caizse kan gövdeyi götürdüğü oyunlar olması. Böyle olunca bir de şöyle, o dönemlerde satrancı finanse eden işte Avrupa'nın elit kesimi, zengin kesimi böyle oyunlar olmasını tabii daha çok seviyor.
Daha böyle bir canlı, heyecanlı.
Parlak, canlı. Mesela bir hamle yapıyor birisi. O hamleyi neden yaptığını gayet iyi biliyor ama bakanlar, izleyenler birkaç dakika izledikten, analiz ettikten sonra anlayıp hayranlık durabiliyorlar ve bu bir wow etkisi yaratıyor. Yani işte altınlar atılıyor masalara bu hamleden dolayı. Şimdi romantik dönemin en belirleyici özelliği direkt böyle saldırıya dayalı, direkt böyle bilimsel yaklaşımdan uzak açıkçası. Ama insanı heyecanlandıran, romantik ismi de oradan geliyor zaten, büyülü oyunlar. Şimdi bu oyunların da işte bazı isimler var bu oyunlarda, özellikle bu oyun stili karakteristiği haline gelmiş. İşte Blackburn dedik, onlardan birisi. Andersen onlardan birisi. Adolf Andersen'in oynadığı iki oyun, özellikle Ölmez Parti ve Herdem Yeşil diye satranç tarihine geçmiş. Bugün bile hala bilinir. Mesela bu oyunların temel özelliği şudur. İki kalesini feda eder, vezirini feda eder, onu feda eder, bunu feda eder. Geriye iki veya üç taşı kalmıştır. O iki üç taşla mat etmiştir. Yani o iki üç taşla mat edebilmek için tüm o fedaları yapmıştır Andersen.
Ama şov mu yapıyor hocam burada?
Yok, şov amaçlı yapmıyor bunu.
Bir adamın kaybediyor stili yani. Bu. Adamın stili bu.
Stili bu. İşte dedik ya, rakip şahın kellesi için hiçbir bedel büyük değildir. Adam şöyle düşünüyor. Saldırgan oyuncuların stili atağa dayalı, feda etmeye dayalı oyuncuların anlayışı şöyledir. 8 tane piyonumuz, 2 tane kalemiz, 2 tane atımız, 2 tane filimiz, 1 tane vezirimiz var ya. Bunların hepsi karşı tarafın şahı için. Karşı tarafın şahını mat edebilmek için. Dolayısıyla harca harcayabildiğin kadar. Şimdi yine Hartakovur isimli biraz da esprili bir büyük usta var. 1900'lü yılların başında, özellikle başlarında oynamış. O da dönemin büyük oyuncularından birisidir. Saviyeli Tartakovur. Bu Tartakovur'un çok esprili yaklaşımları vardır. Kendisiyle çok barışık bir insan Tartakovur. Mesela der ki, Murphy'ye geleceğiz buralardan tekrar, sonra döneme döneceğiz. Tartakovur der ki, taş kaybetmemek için nice oyun kaybedilmiştir. Yani işte hani bilgisayarla insan arasındaki fark demiştik ya önceki bölümlerde. İnsan taş kaybetmemeye çalışabilir. Çünkü o taş onun için kıymetlidir, varlıktır, cebindedir, tutmak ister, vermek istemez falan. Haristir yani insan o konularda dedik. Satranç cimri olmamayı da biraz insana, harcayabilmeyi öğretir. Kazanabileceğini düşünüyorsan harca. Harcaman da gerekir. Harcamadan da kazanamazsın zaten. Tartakovur'un demek istediği de bu. Taş kaybetmemek için nice oyun kaybedilmiştir diyor adam. Yani şunu vermeyeyim, bunu vermeyeyim. Verme de kaybedeceksin. Vermen lazım bazen. Vereceğin zamanı bilmen lazım. Ustalık da orada zaten. Şimdi işte Andersen dedik böyle bir oyuncu. Veriyor. Böyle vurdulu kırdılı romantik dönemin en karakteristik oyuncularından birisi. Blackburn, kara fırtına, kara ölüm lakaplı. O da veriyor. Ver Allah ver. Yani zaten işte körleme oyunlar oynayıp 8 kişiye 10 kişiye karşı körleme oynayıp da taş vedası yapabilmek bir ustanın erişebileceği bir zirvelerden birisidir. Blackburn da öyle bir oyuncu. Fakat düşünün ki işte Murphy gelmiş, bunları böyle çocuk tokatlar gibi tabiri caizse dümdüz edip geçmiş gitmiş. Murphy böyle bir yetenek. Murphy'nin oyunlarındaki en belirgin özellik de Murphy açık bir oyuncu. Yani açık oyunu seviyor. Böyle kapalı, konumsal vesaire oynamıyor. Gerektiğinde feda ediyor. Hata affetmiyor. Oyunları şimdi bile analiz edildiğinde kusursuza yakın hamleleri. Yani bilgisayar ayarı, yani o dönem bilgisayar değil abaküs bile, yani bir hesap makinesi yerine geçiyor. O dönemlerde adam şimdinin neredeyse bilgisayarlarına yakın hatasızlıkta oyun oynuyor garip bir şekilde. O yüzden devrinin çok ötesinde, zamanının çok ötesinde. İşte romantik dönemde Murphy'nin bu şekilde böyle açık, atak, fedaya dayalı, taş vermekten çekinmeyen ve çok fazla mesela Murphy ile oynayıp da 20-25 hamleyi görebilmek çok mümkün olan bir şey değil.
Yani oyunları çabuk mu bitiyor hocam?
Çabuk bitiyor çünkü adam çok güçlü. Yani çabuk tuş ediyor, çabuk mat ediyor. Çabuk, yani çabuk derken hızlı yapmıyor bu işi. Ama aradaki oyun gücü farkı o kadar fazla ki karşı taraf dayanamıyor. Eziyor, geçiyor. Şimdi böyle olunca Murphy orta çağında Avrupa'nın romantik dönem satrancına tam böyle cuk oturan bir karakter olmuş oluyor. Tepesine oturan bir karakter olmuş oluyor. Ve fakat bunun da bir sonu var tabii. Yani nasıl bir sonu var? Evet, satranç büyülü tarafı işte taş vedalarıdır, tahtı üzerinde kanın gövdeyi götürmesidir vesaire vesaire. Bu oyunun görselliğini de güzelleştirir. Evet. Mesela bir taşın yenmesi satrançta, bir atın bir kaleyi alması falan böyle görselliği de olan işlerdir, anlardır. Dolayısıyla bu anlar seviridir. Satranca zihin zevki kadar seyir zevki de katar. Şimdi fakat bu döneminde bir sonu var. Nasıl bir sonu var? Şöyle bir sonu var. Romantik dönemin oyuncularına karşı biraz daha böyle analiz yapan, konuya romantik değil bilimsel yaklaşan oyuncular çıkıyor. Bu oyuncular çıkınca anlaşılıyor ki esasında her zaman da böyle direkt doğrudan böyle şahı mat etmeye yönelik saldırgan oyun oynamak her zaman da tutmayabiliyor. Aklı başında da iyice, yani ayağımızın da satrançta yere bas, ya satranç haddini bilmeyi de öğretir. Ayağının yere basmayı da öğretir, tamam. Ver ver ver taş veda et ama bu her zaman kazanacağının da garantisi değil bu durum. Şimdi bilimsel yaklaşımlar gelişmeye başlıyor satrançta. Romantik, satrancın romantik döneminin sonlarına doğru, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru 1850 ile 60'lı yıllardan itibaren 1900'lü yıllara doğru. Ve bilimsel yaklaşımı satrançta o dönemlerde benimseyen, bunu oyunlarında da çok uygulayan isim Wilhelm Steinitz isimli bir matematikçi. Bu kişi enteresan bir kişilik Steinitz. Belki bütün dünya satranç şampiyonları gibi enteresan bir kişilik. Şöyle enteresan bir kişilik. Satranç tahtasında çok başarılı. Fakat para yönetimi konusunda da bir o kadar başarısız.
Bir de matematikçi.
Matematikçi üstelik, yani garip bir durum. Mesela o dönemlerde işte bu bilimsel yaklaşımlarla satrancı bir metodolojiye bağlıyor. Yani diyor ki pek çok şeyde olduğu gibi, deterministik her şeyde olduğu gibi satranç da deterministik bir oyundur. Doğru. Evet, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca hamle ihtimali, çeşidi vesaire olabilir ama neticede hepsinin de bir sonu vardır. Ve bunların hepsi de bir hesaba bağlanabilir. Doğru. Bir matematik formülleriyle ifade edilebilir bunlar. Ki günümüzün satranç yazılımları da bu düşüncenin eseridir zaten. Yani şey değil. Burada satranç zaten içerisinde şans faktörü olmayan bir oyun. İçerisinde şans faktörü olmayan, hamleleri ve kuralları olan bir oyun elbette ki sonludur. Ve dolayısıyla elbette ki içinde insan olmayanın da matematiksel olarak hesaplamalar yapabileceği, robotik bir tarafı da olan, hesaplama tarafı da olan bir oyundur. Aslında asıl tarafı o olan bir oyundur. Tarafı da demek doğru değil belki burada. Asıl tarafı hesaplamadır. Şimdi nedir bu hesaplama? Mesela Steinitz diyor ki satranç tahtasının ortasındaki merkez 4 tane kare. Heh. Tamam mı? D4, E4, D5, E5 kareleri. Satranç notasyonuyla ifade edecek olursak. Bunlar madem ki satranç tahtasının merkezindedir. Mesela D4 karesinde bulunan bir vezir yukarı aşağı doğru, sağa sola doğru ve çaprazlamasına yukarı aşağı sağa sola doğru çok daha fazla kareyi etki altına almaktadır. Dolayısıyla mesela A1 karesindeki bir vezirle D4 karesindeki bir vezirin o anki gücü aynı kabul edilemez.
Evet.
Ha, yani merkez taşlar kıymetlidir. Bir, bunu ondan önce de söyleyenler var. Philidor da bunu söylüyor. Diğer oyuncular da bunu biliyor. Fakat bunu bir metodolojiye dökmek, bilimsel yaklaşımla bir sistematiğe bağlamak Steinitz'in işi oluyor. Ve diyor ki mesela işte kalelerin kullanımı, kaleler yatayda ve dikeyde düz olarak hareket edebiliyorlar. Madem öyle, kaleler diyor birbiriyle bağlantılı hareket edebilirse, iki kale arasında irtibat kullanarak, yani kaleler birbirlerini koruyarak hareket edebilirlerse, iki satır ya da iki sütunu komple birden de kesebilirler ve iki kale bir vezirden daha güçlü, çok daha güçlü hale gelir, olmuş olur. Bunların hepsi böyle matematiksel ispatı olabilen ifadeler. Bundan sonra diyor ki işte zayıf kare nedir? Güçlü kare nedir? Zayıf kareye hangi taş yerleşirse daha kuvvetli olur. İsveçli Ulf Andersson, o büyük ustalardan birisidir mesela yakın dönemde 80-90'lı yıllarda. Ulf Andersson'un bir sözü var. Diyor ki zayıf kareye yerleştirilmiş bir at diz kapağına saplanmış paslı bir çivi gibidir. Çıkaramazsınız, atamazsınız, acı verir orada rakibe. Şimdi mesela bunun bu sözü söyleten fikir babalarından birisi işte Steiner'dır. Yani bilimsel yaklaşanlardır satranca. Neden? Çünkü zayıf kare şu demektir. Mesela örnek olsun diye çok tekniğe girmeden. Zayıf kare rakip tarafından savunulamayan karedir. Dolayısıyla oraya yerleştirdiğiniz bir taş rakip tarafından oradan atılamadığı için o taşın varlığı huzursuzluk ve güç olarak karşı tarafı baskılar durur. Bunun bir at olduğunu düşündüğünüz zaman da at her tarafa L çizerek büyükle hareket edebildiği için zayıf kareye yerleşmiş bir at bir vezir kadar güçlüdür. Enteresan bir şey bu mesela. Bir önceki bölümde hani satrançtaki taşların güçleri hakkında bir şeyler söyledik ya.
Evet.
O güçler evet bir teorik olarak güçleri var. İşte bir piyon 9 bir vezir 9 piyon değerinde, bir kale 5 piyon değerinde denil diyoruz. Bu genel kabul görmüştür ama oyunda oluşan pozisyonlara, durumlara, konumlara, taşların yerleştikleri yerlere göre, birbirleriyle irtibatlarına göre de bu güçler değişkenlik gösterir. Mesela işte zayıf kareye yerleşmiş bir at vezir kadar güçlü olabilir. Vezir olmak üzere olan bir piyon yine kaleden daha güçlü ve daha değerlidir.
Evet.
Oyun sonu gelmiştir, tahtada taş neredeyse kalmamıştır. Yan yana ilerleyen iki piyona karşı sizin atınız filiniz olsa da kâr etmez. O piyonlardan birisi vezir olacaktır ve o iki piyon attan da filden de mesela daha değerlidir.
Yani satrançtaki her taşın değerli olduğunu,
tabii.
İşin matematiğine, metodolojisine baktığımız zaman daha da iyi.
Anlıyoruz çünkü o taşları değerli kılan bir de sizin taşlara oyun içerisinde verdiğiniz görevdir de, roldür de. Yani işte her piyon bir potansiyel vezir adayıdır en baştan. Mesela o yüzden piyonlar kıymetsiz denilemez. Hiçbir taş kıymetsiz değildir ama piyonlar hiç değildir mesela evet. O anlamda baktığınızda. Şimdi işte romantik dönemden sonra bu bilimsel yaklaşım, satrancı bilimsel yaklaşım gelişmeye başladığında aynı zamanda bu zamanlarla bu bilimsel yaklaşımda eş zamanlı olarak bir süreç daha gelişiyor. O süreç de şu. Satranç dünyasının en büyüğü kim sorusu. Resmi olarak kim? Şimdi gayri resmi olarak Paul Murphy olduğunu herkes romantik dönemde kabul ediyor. Hatta itiraf etmese de onunla ünvan maçı yapmaktan kaçmış olan Staunton da bunu kabul ediyor. Satranç dünyasının o dönemdeki en büyük ismi. Fakat Paul Murphy satrancı bıraktı. Satranç öksüz kaldı. Şimdi peki kim?
Evet.
Bunun artık resmi olarak bir şeye bağlanması gerektiği düşünülüyor bu sürecin. Ve resmi olarak dünya satranç şampiyonalarının yapılabilmesi için çalışmalar, girişimler vesaire. En başta bunlar dönemin çok önde gelen isimlerinin katılacağı bir turnuvayla yapılmaya çalışılıyor. Olmuyor o turnuvaya çünkü mesela bazısı katılıyor, bazısı katılmıyor. Bu şimdiki zaman gibi de değil. Yani nerede yapacak? Fransa'da yapsanız ne bileyim işte İtalya'daki nasıl gelecek, Amerika'daki nasıl gelecek vesaire gibi şeyler var. Dolayısıyla bunu en sonunda neticede bir karara bağlanıyor. 1886 yılında dünyanın ilk resmi satranç şampiyonası olarak kabul edilen şampiyona yapılıyor.
Nerede hocam? Yeri yazıyor mu?
Şimdi bakalım ona. Avrupa'da şöyle Avusturya olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da şimdi coğrafyalar birbirine karışık. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu var vesaire var. Dünyanın ilk resmi satranç şampiyonu ama İngiltere de olabilir. İngiltere o aralar çünkü bir anlamda satrancın da merkezi de kabul ediliyor bir taraftan. Çünkü dönemin güçlü oyuncuları özellikle İngiltere'deki kulüplerde satranç oynuyorlar vesaire. Dünyanın ilk resmi yine bir satranç kulübünde dünyanın ilk resmi satranç şampiyonası yapılıyor ama şimdiki gibi düşünmeyen böyle binlerce yüzlerce katılım vesaire değil. Dönemin en güçlü oyuncularından finale kalan iki tanesi veya dönemin en güçlüsü kabul edilen işte bilimsel yaklaşımıyla gelen Wilhelm Steinitz. Zukertort yanlış hatırlamıyorsam o zaman yendiği rakiplerden birisi. Dünyanın ilk resmi satranç şampiyonu olarak kabul ediliyor.
Steiner.
Wilhelm Steinitz.
Yani bu işin metodolojisini yapan kişi.
Satrancın bilimsel temellerini o anlamda romantik dönemden sonra atan kişi.
Bilim kazanıyor hocam duyguya karşı.
Bilim duyguya karşı kazanıyor fakat daha sonra çok güzel bir parantez açtın aslında.
Evet.
Çünkü ilerleyen dönemlerde satrancın mekanikleşmesine, bilimselleşmesine isyan bayrakları da açan oyuncular var. Oraya doğru da gideceğiz ilerleyen bölümlerde.
Bu... Hocam bir soru daha sormak istiyorum. Bunu gelecek bölümlerde de cevaplarız. 19. yüzyıla kadar böyle bir süreç geliyor ama şunu da merak ediyorum. Hani dedik ya Paul Murphy çok böyle bilgisayar algoritması gibi oynuyordu.
Evet.
Hiç böyle hileyle uzun süre kazanıp da sonra foyası çıkan bir oyuncu olmuş mu? O döneme kadar.
O dönemlerde hileyle satranç kazanmak falan mümkün değil.
Değil.
Çünkü satrançla hileyle maç kazanmak ancak bilgisayar çağında yapılabilen bir iş. Çünkü o dönem satrançta hile yapabilmek mümkün değil. Yani satranç o derece adil bir oyun. Yani size de karşınızdaki rakibe de aynı taşları veriyor, aynı imkanları veriyor. Aynı zamanı mesela alıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla nasıl hile yapacaksınız satrançta? Yani şimdi elinizde bir vezir daha tutup tahtaya ikinci bir vezir koyamazsınız. Yani maçlar bir de kayıt altında. Satranç notasyonuyla yazıyorsunuz hamlenizi. Dolayısıyla satrançta o dönemlerde yapılabilecek hile ne olabilir diye düşünüldüğü zaman şu gelebilir akla. Bir dönem aslında önümüzdeki bölüme bunu anlatalım biz. Tamam. Hile değil ama The Türk'ün hikayesini anlatalım. Çok ilginç bir hikayedir o. İyi oldu bu kanala girdiğimiz. Çünkü Türk'ü anlatmadan romantik dönemin satrancını eksik bırakmış oluruz. Ne yapılabilir hile olarak? Şu yapılabilir. Bazı dönemin asilzadelerinin kısmen bunu yaptığı da böyle anlatılır falan ama biraz da şehir efsanesidir bu hikayeler. İşte satranç oynamak bir zeka vesaire göstergesidir ya. Param var, zenginim, her şeyde yapıyorum. Bağım bostanım var, şatoda yaşıyorum. Ah bir de şöyle ustaca satranç oynayabilseydim diyen, biraz da bunu hileyle yapmak isteyen birisi mesela bir satranç ustasının kendisine ilettiği hamleleri tahtada yaparak rakibine karşı aslında oynayan kendisi değildir, yardım mesela alıyordur. Ki günümüzde de mesela buna dönük tartışmalar var. İşte telefonlarıyla, başka yöntemlerle, sinyallerle, hatta Morse alfabesi gibi yöntemlerle dışarıdan müdahaleyle hamle kopyası çektiği ithamıyla karşılaşılan oyuncular var. Günümüzde de var hatta. Hala da var. Hatta bunlardan bazıları da çok üst düzey satranç oyuncuları.
Evet.
Ki dönüyor. Yani benim bile başıma geliyor. Şimdi ben mesela Lee Chess'te satranç oynuyorum zaman zaman. Lee Chess'ten bana işte mail geliyor. Diyor ki geçen hafta oynadığınız şu şu şu rakiplerin diyor hile yaptığı tespit edilmiş ve puanlar düzeltilmiştir ona göre diyor. Ben nasıl yaptıklarını bile bilmiyorum, anlamıyorum ama muhtemelen ben onlarla oynadığımı zannederken onlar bana karşı bilgisayar oynatıyorlar.
Oo.
Gibi bir durum var. Bu yaygın bir durum. Ama o dönemlerde bu çok mümkün değil. Gelecek programımızda The Türk'ün hikayesini anlatıp sonra tekrar Dünya Satranç Şampiyonlarına geçelim.
Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Servet Aydemir'le satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serisinin 6. bölümünde sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Satrançla kalın diyoruz.